Ayrım 4, bölüm 5, mizah, sayfa 45. Fransa kralı Louis Philippe 1831 yazında kendini çok iyi hissediyordu. Tahta geçtiği Temmuz devrimi döneminde yaşanan siyasi ve ekonomik kaos yerini refaha ve istikrara bırakmıştı. Başbakan olarak atadığı Casimir Perier'in başkanlığındaki yöneticiler çok başarılı işlere imza atıyorlardı. Louis Philippe, imparatorluğun kuzey ve güney bölgelerine gitmiş ve oralarda yaşayan taşralı orta sınıf tarafından bir halk kahramanı gibi sevgiyle karşılanmıştı. Paris'teki Kraliyet Sarayı'nda muhteşem bir hayat sürüyordu. Her hafta onuruna ziyaretler veriliyordu. Yemek yemeye bayılırdı. Özellikle de kaz ciğerini ve av hayvanlarının etini severdi. Kişisel serveti çok büyüktü. Karısı ve çocukları onu çok seviyordu. Ancak Louis Philippe'in huzurunu kaçıran bir şey vardı. 1830'un sonlarında Charles Philippon adında pek tanınmayan bir sanatçı, La Caricature adlı bir hiciv dergisi çıkarmış, son derece ahlaksız ve beceriksiz bulduğu kralın kafasını armut şeklinde çizmişti. Philippon'un karikatürleri pek de hoş olmayan bir biçimde kralın şişkin yanaklarını ve çıkık alnını akla getiriyorlardı. Aynı zamanda Fransızca'da aptal ya da ahmak anlamına gelen poire sözcüğü Louis Philippe iktidarına çok da saygı duymayan bir tavrı açıkça ifade ediyordu. Kral çok kızmıştı. Yöneticilerinden derginin çıkmasını engellemelerini ve Paris'teki gazetecilerdeki bütün dergileri satın almalarını istedi. Ancak bu çabaları Philippon'u durdurmaya yetmedi. Bunun üzerine 1831 Kasım'ında karikatürist, kralın şahsiyetine hakaret etme suçundan Paris'te mahkemeye çıkarıldı. Tıklım tıklım dolu bir salonda konuşan Philippon, savcılara kendisi gibi tehlikeli bir adamı yakaladıkları için teşekkür etti. Sonra da hükümetin kralı küçültücü hakarette bulunan asıl suçluları tutuklamadığını belirtti. Armut biçimindeki her şeyin bir an önce tutuklanması gerekiyordu. Hatta armutların hepsi tutuklanıp bir hücreye kapatılmalıydı. Fransa'daki ağaçlarda binlerce armut vardı. Bunların her biri tutuklanmayı gerektirecek bir suç işlemişti. Philippon kendisine karşı açılan davayla böyle dalga geçmişti. Ancak mahkeme heyeti hiç eğlenmiş görünmüyordu. 6 ay hapis cezası aldı. Ertesi sene armutlu karikatürü yeni bir dergi olan Le Charivari'de tekrar çizince bu sefer yargılanmadan hemen hapse atıldı. Kralın yüzünü bir meyve biçiminde çizdiği için toplam 2 yıl hapis yattı. Mizah sadece bir oyun olsaydı Louis Philippe bu karikatüre böyle bir tepki vermezdi. Karikatürlerin kaynağında eleştirinin yaptığını ilk anlayan kişi o oldu. Espri yapmak bir durumdan şikayetçi olmak anlamına gelir. Esprilerde küstahlık, zalimlik, kendini beğenmişlik eleştirilir. Erdem ve sağduyudan uzak her türlü davranıştan duyulan rahatsızlık dile getirilir. Karikatürün etkili bir eleştiri aracı olmasının nedeni, bizi eğlendiriyor gibi görünürken bir düşünce iletmesidir. Mizahçılar, iktidarın kötüye kullanılmasıyla ilgili vaazlar vermezler. Çizdikleri karikatürleri görünce gülen bizler, bir yandan da otoriteye yönelttikleri eleştirinin ne kadar yerinde olduğunu anlarız. Mizahçıların görünüşte masum olan çizgi ve esprileri sayesinde doğrudan söylenmesi tehlikeli ya da imkansız olan mesajlar okurlara iletilir. Philippon'un hapis macerası mesajını tehlikelere maruz kalarak ilettiğini gösteriyor. Tarih boyunca saraylarda kraliyet ailelerinin üyelerine kimsenin ciddi bir ifadeyle söyleyemeyeceği kadar ciddi olan konuları bir tek soytarılar söyleyebilmişlerdir. Yozlaşmış oldukları her yere yayılmış olan bir ruhban sınıfını yöneten İngiltere Kralı 1. James, atlarından birine kilo aldırmakta zorlandığında sarayın soytarısı Archibald Armstrong ona atı psikopos olarak atarsa hayvanın birden şişmanlayacağını söylemişti. Krallar için geçerli olan bu durum, yüksek statü sahibi herkes için geçerli olmayabilir. Önemli bir ameliyat yapmakta olan bir doktora çok ender güleriz. Ancak ameliyattan sonra evine gelen, eşi ve kızlarına havalı tıp terimleriyle konuşarak sinirlendiren bir doktora güleriz. Aşırı ve yersiz olan şeyler bizi güldürür. Kendileriyle ilgili yarattıkları imajın görkemi altında ezilen, iyi insan olma ile güçlü insan olmayı dengeleyemeyen krallara güleriz. İnsan olduklarını unutan ve yetkilerini kötüye kullanan yüksek statüdeki insanlara da güleriz. Bu insanlara güleriz. Aslında gülerek onların haksızlık ve aşırılık olarak nitelendirdiğimiz davranış ve tutumlarını eleştiririz. İyi mizahçıların elinde güldürme eylemi ahlaki bir amaç edinir. Espriler insanların kişilik özelliklerini ve alışkanlıklarını değiştirmek için ikna etme aracı olurlar. Mizah, siyasi açıdan ideal bir düzen tasarlama, daha eşit ve mutlu bir toplum yaratma yollarından biridir. Haksızlığın ya da hayal kırıklığının olduğu yerde espri kılığına bürünmüş eleştiri nefes alır. Samuel Johnson'un da dediği gibi, mizah, kötülüğü ve aptallığı engellemenin gerçekten etkili olan bir yoludur. John Dryden da mizahla ilgili benzer bir düşünce ileri sürmüştür. Mizahın gerçek amacı ahlaksızlıkları düzeltmektir. Mizah yalnızca yüksek statü sahibi başkalarını eleştirmek için değil, aynı zamanda kendi statü endişelerimizi de anlayıp hafifletmek için yararlı bir araçtır. Komik bulduğumuz durumların çoğu, günlük hayatta bizim de başımıza gelebilecek ve geldiğinde de sıkıntı ya da utanç duyacağımız durumlardır. En iyi mizahçılar, gündüzleri aydınlıkta farkına varamadığımız hassas noktalarımıza parmak basarlar. Kendimizi en beceriksiz ve tuhaf hissettiğimiz durumları canlandırır ve kendi kendimize dert ettiğimiz bu beceriksiz halimizle yüzleşmemizi sağlarlar. Çizgi ya da dil aracılığıyla canlandırdıkları durumlarda hissettiğimiz beceriksizlik ne kadar özel ve yoğunsa o kadar çok güleriz. Dile getirilemeyen bir durumu bize başarıyla sunan mizahçıları yeteneklerinden dolayı kahkahalarımızla tebrik ederiz. Mizah çoğu zaman statü ile ilgili endişelerimizi adlandırır ve sorgular. İnsanlarla kurdukları ilişkilerde bizim kadar kıskanç ve kırılgan olan başkalarının da bu dünyada yaşadığını, para sıkıntıları yüzünden başkalarının da sabahın köründe sıkıntı içinde uyandığını, toplumun takmamızı istediği ağırbaşlılık maskesinin altında hepimizin aklımızı oynatmak üzere olduğumuzu anlatır. Çevremizdekilerin iç dünyalarında da bizimkinde olduğu gibi fırtınaların koptuğunu göstererek onlarla iletişim kurmaya çabalamamız için bize sağlam bir gerekçe sunar. En iyi kalpli mizahçılar, statüye verdiğimiz önem yüzünden bizimle alay etmektense bize takılırlar sadece. Bizi eleştirirken endişelerimizin kabul edilebilir olduğunu ima ederler. Onların bu yeteneği sayesinde içten gelen bir kahkahayla kendimizle ilgili acı gerçeklerin farkına varırız. Bu gerçekler bize mizah yoluyla değil de sıradan, suçlayıcı bir tavırla söylenseydi, öfke ve kırgınlık içinde irkilip içimize kapanırdık. Başka sanatçılar gibi mizahçılar da Matthew Arnold'un sanat tanımını, sanat hayatı eleştiren bir bilim dalıdır, benimsemiş ve böylece de etkileyici yapıtlar üretmişlerdir. Yapıtları hem güç kullanımından kaynaklanan haksızlıkları azaltmaya, hem de toplumsal hiyerarşide üst sınıflarda olanlara duyulan kıskançlığın aşırılığını törpülemeye çabalar. Mizah yapıtları trajediler gibi insan olmanın en acı yönlerini işlemek üzere yola çıkarlar. Mizahçıların bilinçaltılarında gizlenen ancak çok önemli olan asıl amaçları, gülünecek daha az durumun var olacağı bir dünyayı, mizah öğelerini ustaca kullanarak yaratmak olabilir. Ayrım 4 sonu, sayfa 50.